Ayrım 60. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 529. Gabi'nin bana kendisi küçükken annesiyle birlikte Crystal Gade'deki sinagoga gittiklerini anlatışını anımsadım. Gözümde onları el ele tutuşmuş içeriye girerken canlandırdım. Onlarla içeriye girip çevreye bakınmak istedi canım. Aynı zamanda eğer Milo elini çekerse kalbim atmayı bırakacak gibi hissettim. Hala sarı şuruptan var mı diye sordum. Hayır ama su akıyor, çay yapabilirim. Yok, o zaman otur daha iyi. Milo elimi öpüp benim şu ana kadar görmediği bir çiçek olduğumu söyledi. Kendimi bitkilerden çok hayvanlarla akraba gibi hissetmeme rağmen bunu bir kompliman olarak algıladım. Çünkü sonunda bir bitki imparatorluğundan söz edeceksek kendimi güzel bir gülden çok herhangi bir bilinmeyen vahşi fidan olarak görmek daha iyiydi. Milo beni kucakladı ve bluzumun düğmelerini tamamen açıp kollarımın üstünü öptü. Gözlerimi kapattım. Onun tenimin her yerinde hissettim. Önce çok hoş gıdıklayan sakal uçları, sonra en güzel balzamla ıslak dili. Milo'nun dudakları dudaklarımla kavuştu. İçimde daha küçük bir kızken Samir beni gıdıkladığında duyduğum heyecanlı ürpertiyi hissettim. Milo beni o kadar derin öpüyordu ki dili benimkiyle oynuyor, ben de kendimi 12. doğum günümden bu yana olmadığım kadar hayat dolu hissediyordum. Sanki tek tek tüm saç tellerim havaya kalkmış ve aynı anda üzerime akan ve yaşamımdaki her bir harika anıyı besleyen arzunun önünde reverans yapıyordu. Karar. Bir sabah geç saatlerde yaşamımızla ilgili iki yeni mektubu aşağıda giriş holündeki posta kutusunda bekler buldum. Bakanlıktan gelen şık zarf kalın ve ağırdı. Üzeri de bir parça kirlenmişti. Büyük olasılıkla postacı zarfı dışarıda eriyen karların içine düşürmüştü. Diğer zarfı çok sayıda misafirhane sakinine gelen mektuplardan tanıdım. Tasingegade kapatıldığı için insanların yeni yıla girmeden başka yerlere yerleştirileceğine ilişkin mektuptu. Kalbim o kadar şiddetle çarpıyordu ki zarfların ikisini de açmaya cesaret edemedim. Ama bir saniye daha beklemem de mümkün değildi. İlk bakanlıktan gelen mektubu açmayı seçtim. En yukarıda solda isimlerimiz duruyordu. Diğer köşede bakanlığın ismi, ortada ise kraliyet tacı duran şık amblemi vardı. Bunun altına tarih, dosya numarası, dosya kodu denen bir şey, danışmanın isminin baş harfleri ve büronun ismi, vize, sınır dışı edilmeler ve insani davalar. Mektubunuzla, mektubunuza eklediğiniz belgeler, kötü travma geçirmiş, kesinlikle semptomsuz, psikolojik hastalıklar, kronik olarak kabul edilebilir. Bir mektuba daha önce asla bu kadar hızla göz atmamıştım. Birden üçüncü sayfada, satırların ortasında şunların yazdığını fark ettim. Karar. Bakanlık Yabancılar Yasası, paragrafı, maddesi ve şu numaralı yönetmeliğe uygun olarak insani ikamet izni koşullarını yerine getirdiğinizi bildirir. Bu gerekçeye dayanarak bakanlık size 19 Mayıs 1999'a kadar insani ikamet izni verdiğini duyurur. İzin geçici ikamet koşuluyla verilmiştir. Kararı doğru anladığımdan emin olmak için ikinci kez okumam gerekti. Anladığım kadarıyla bu, gönüllü emekli hukukçunun sözünü ettiği karardı. Zaman ve sınır kelimelerinin devamında sız eki de olsa izni almamıştık. Yine de her şeye rağmen ülkede kalmamıza izin verilmişti. Girişte bir anlık rahatlama hissettim. İkinci mektubu açtım. Annem ve ben yılbaşından önce ama Noel'den sonra son taşınma tarihi misafirhane görevlisine bildirilecekti. Hoye Taastrup denilen bir yerde iki yatak odalı bir apartman dairesine taşınacaktık. İki yatak odası. Yalnızca 5 haftaya kadar. Hoye Taastrup mu? Bari Danimarka haritasında Kopenhag'dan çok uzakta, ıssız bir adaya benzeyen ve Loxdor'un tam zıt yönünde olan Bornholm adasında olmasaydı. Milo ve Bjorn'e haberi vermek ve Hoya Taastrup'u sormak için koşarak yukarıya çıktım. Evde yoklardı. Beni davet etmesine rağmen çatıda olduğumuz günden bu yana onu ne görüp ne de ziyaret ettiğim halde Irina'nın kapısını çalıp ona sorabilir miydim? Şansımı denedim. Ne hoş Zehra, maalesef dışarı çıkmak üzereyiz. Oğlumun dreni tıkandı. Kraliyet Hastanesi'nden acil randevu aldık. Hoya Taastrup nerede biliyor musun? Bir yerden duydum galiba ama emin değilim. Bornholm'de mi? Hayır sanmıyorum. Galiba Kopenhag'ın da bulunduğu Sjaaland adasında. Biz orada oturacağız da. Sanırım Roskilde yönünde ama şimdi gitmeliyiz, taksi bekliyor. İstersen en kısa zamanda bir akşam yemeğine gel. Teşekkür ederim, isterim. İyi, o zaman görüşmek üzere. Bu arada bizim Osterbro'da kalmamıza izin verdiler. İçim rahatladı. Hastaneye bağımlıyız. Sanırım misafirhane görevlisi hala kurs odasında. Ona sorabilirsin. Herkes soruyor. İki asansörün ikisi de çalışmıyordu. Bu yüzden sabırsızlanmama rağmen çocukları indirmesi için Irina'ya yardım ettim. Taksi gider gitmez yeniden merdivenlerden hızla yukarıya koştum. Hızımı kesmeden 100 kat çıkabilirdim. Çünkü ne kadar çabuk öğrenirsem yeni oturacağımız semtin henüz tanıdığım Kopenhag'a yakın olma şansı o kadar artacak diye bir saplantıya kapılmıştım. Benden önce iki kişi sırada bekliyordu. Birincisi erkekti. İçeride yalnızca birkaç dakika kalıp çıktığında memnun görünüyordu. İkincisi kapalı kapının arkasında bağıran ve dışarıya ağlayarak çıkan bir kadındı. Sonra sıra bana geldi. Konut görevlisi gülümsedi ve sakin olabileceğimi, annemle benim şanslı olduğumuzu söyledi. Haritada yeni semtin Kopenhag'a oldukça yakın olduğunu gösterdi. Üstelik tren bağlantısı çok iyiydi. Çok rahatladım ve adama teşekkür ettim. Ona teşekkür borçlu olmadığımı ve tek tek insanların nereye yerleştirileceği konusunda kişisel bir yetkisi olmadığına dair güvence verdi. O zaman mutlaka Bayan Nielsen'dır diye yanıtladım. Başını sallayıp bu tür işlerin %99'unun tamamen tarafsız ve kişisel çıkarlardan bağımsız yapıldığını açıkladı. Sonra gülümseyerek ekledi. Ama sanki lotoda ikramiye kazanmış gibi hissettiriyor değil mi? Önce annemle benim taşınmamıza ilişkin mektubu okumayı seçtim. Daha az karmaşıktı. Annem çok etkilendi. Misafirhane veya mülteci kampı değil, sıradan bir binada iki yatak odalı bir daire. Kendi memleketimizden ve çiftlikten alıştığımız kadarıyla iki oda hiçbir şeydi. Ancak bu çok zaman önceydi ve karşılaştırmak söz konusu bile olamazdı. Ardından diğer mektuptaki önemli başlıklara gözden geçirdim. Bir 6 ay daha kalmamıza izin veren karar. Annemin yeniden yatağa ve hapların kucağına düşmesini riske atmamak için mektubun daha zor olan paragraflarından hızla geçmeye çalıştım. Ama ilk kez de olsa annem ayrıntıları öğrenmek istedi. Satır satır okumamı isteyerek parmağını kağıdın üzerine koyup sesimle uyum içinde yavaşça kaydırdı. Kolaylık olsun diye bir sürü paragrafın özeti olan kısa bir paragrafı atlamak istediğimde hemen sözümü kesti. "Küçük kız kardeş, sırayı bozdun, geri git." Bu ayrıntılı okumayla kendim de yazılanları biraz daha iyi anladım. Her okuduğumuz paragraftan sonra o paragrafın içeriğini ve anlamını tartıştık. Annem çok sakin davrandı. Her yeni paragrafı gözden geçirdiğimde devam etmem için işaret etti. Önce doktorlar, psikiyatrlar, psikologlar ve bizim durumumuza ilişkin rapor verme görevi olan danışmanlar tarafından ve sonrasında bakanlıktakiler ve onların da altında yazılı belgeleri okuyup geleceğimize karar verecek Yabancılar İdaresi'nden birkaç kişi tarafından devamlı olarak değerlendirilecektik. Başvurular, çeşitli belgeler ve ilgili evraklar eksiksiz gönderilecekti. Bir sonraki başvuru 6 ay içinde yapılacaktı. Bakanlık 6 aylık oturma iznini geçersiz kılacak noktaları da yazmıştı. Ayrıca 19 Mayıs 1999'a dek oturma iznimiz olduğunu kanıtlayan bir kart gönderilene kadar izni belgeleyen bu mektup saklanacaktı. İş yoğunluğu sebebiyle bu kartı bekleyen uzun liste vardı. Mektubun sonuna doğru bakanlık yaşıma dikkat çekerek yakında reşit olacağımdan dolayı bizim iki ayrı kişi olarak kabul edilip dosyalarımızın ayrı ayrı inceleneceğini bildiriyordu. Bu bakımdan ileride gündeme gelebilecek yeni bir insani ikamet izni başvurusu için iki ayrı başvuru yapacaktık. Eğer Danimarkalılar 19 Mayıs'ta bizi kapının önüne koymazlarsa ayrı ayrı ve farklı kararlar çıkma riski taşıyarak belirli aralıklarla değerlendirilme devam edecek. Bu anlama mı geliyor küçük kız kardeş? Benim de mektubu bu şekilde anladığımı inkar edemezdim. Ayrı ayrı başvurular, yani bizi ayırmak istiyorlar diye devam etti annem. Tatsız hava büyürken duruma hakim olup sükunetimi korumaya çalıştım. Danimarkalılar değil tabii dedim, daha çok yetkililer. Annem bir an nefesini tuttu, dudakları titredi, düşündükçe daraldığını görebiliyordum. Sonra neredeyse unuttuğum bir şey oldu. Dudağının bir kenarındaki çizgi belirginleşti, yüzünde, zamanında, şimdi dünyanın en güzel kreplerini, dünyanın en iyi çocukları için yapacağım diyen aynı ifade belirdi. Annem elimi tutup dedi ki, küçük kız kardeş, endişelenme. Evet ama anne, ya... Eğer ben olumlu, sen olumsuz karar alırsak değiş tokuş yaparız. Hayır anne, olmaz. Evet, en doğrusu bu. Söz konusu olan senin geleceğin. Sen olmadan benim oturma iznine ihtiyacım yok. Değişiriz. Sen benimkini alırsın. Sistem böyle işlemiyor anne. Bu konularda kendimiz karar veremeyiz. Bizim kesinlikle hiçbir etkimiz olamaz. Küçük kız kardeş, bir ülke bir erkek gibidir. Hangi erkek yaşlı ve zayıf birisi yerine genç ve güçlü olanı seçmez? Sen yaşlı değilsin. Her durumda eskisi gibi değilim ve Danimarka benim gibi yaşlı bir koçan yerine senin gibi genç bir kadından daha memnun kalır. Yaşam hala senin önünde. Bu yegane adaletli durum. Anne, adaletle ilgisi yok. Danimarka'da yalnızca kurallar ve ilkeler geçerli. Yine de benden izin aldın. Yapacak başka şey yok. Kararımı verdim. Daha fazla tartışmaktan vazgeçip konuyu kapatmak için dedim ki, sen de benimkini alırsın. Şayet ben olumlu cevap alırsam. Annem öfkelenip kontrolünü kaybederek ağlamaya başladı. Söylediklerimi geri alıp başka konularda olmasa da tek bu konuda ona itaat etmek zorundaydım. Ağlaması giderek kötüleşti ve araya önce kulakları sonra insanın beynini yırtan çığlıklara karıştı. Kulaklarımı kapattım ama o korkunç sesi hiçbir şey bastıramıyordu. Ben de çığlık atmaya başladım. Annem daha yüksek sesle haykırdı. Ellerimi kulaklarımdan çekip neredeyse kendiliğimden mutfak tezgahındaki en yakın bıçağa uzandım. Sonraki saniyede bıçağın ucu dirseğimden elime kadar düz bir hat halinde kayıp ardında uzun kırmızı bir çizgi bıraktı. Kan o dayanılmaz sesi kesti. Annem hayretle bana baktı. Ben daha da şaşkındım. Yanıma geldi, bir tokat attı. Bıçağı kenara koydu ve yara ile ilgilenmeye başladı. Deli misin dedi ve yanıt beklemeden ekledi. Kımıldamadan otur, tentridiyot ve yara bandı getireyim. Annem bana iyi görünen yüzeysel yara ile ilgilendikten sonra uzun süre el ele tutuşup oturduk. Ardından yeniden mektupları konuşabildik. Ama artık ikimiz de yer değiştirmekten söz etmedik. Her şeye rağmen kalmamıza izin verilmişti şimdilik. İçimden bir öyle bir böyle değerlendirme yapıyordum. Bir an sonunda bizi ayırarak durumun bir karara bağlanmasının adaletli olmadığını düşünüyordum. Bir sonraki an yalnızca fazla hassas olduğumuzu ve Danimarkalı yetkililerin o kadar mantıksız olmadığını, anne kız olsak da iki ayrı kişi olduğumuzu düşünüyordum. Akşam olduğunda şu anda sevinmemizin yapacağımız en iyi şey olduğuna, ne yarın ne de öbür gün yazılacak kararlar ve mektuplar için endişelenmeye gerek olmadığı konusunda hemfikir olduk. Bu arada o gece uyumam zaman aldı. Kolumun kesilmesi şimdi yara bantlı olan kolumun işaret parmağındaki eski bir yarayı anımsattı. Toska söylediğimiz zaman ince doğuya çıkabilecek miyim diye Esma'nın ansızın iğne batırması. Sonra gece aydınlandı ve sanki tümü hayatta olan ailemle beraberdim. Tasingegade'deki herkes nereye taşınacağına dair bilgilendirilmişti ve birçoğunun duyguları karışıktı. Bazılarında yaşamlarındaki bu yeni kesinti büyük bir güvensizlik yarattı. İnsanlar sevdiklerinden ve yanında kendini güvende hissettiği kişilerden bir kez daha mı koparılıp alınacaktı? Bazıları ise kesinlikle bu kadar kapsamlı düşünemiyor ve yalnızca yakın geleceğe, önündeki bir saate, bir haftaya odaklanıyordu. Ortak mutfaktaki kadınlardan biri yeni yerinde yılbaşı gecesi Kopenhag'dakinden daha az ateş ettiklerini umduğunu sürekli yenileyip duruyordu. Ben de annemi sakinleştirmek için okulda Danimarka'nın birçok alanda özellikle insan hakları denilen alanda başı çeken ülkelerden biri olduğunu öğrendiğimi ve bununla gurur duyduklarını anlatıyordum. Çünkü belki de bir rol yaparak bu konuya o kadar gönül vermeleri bize yarayacak, ilerideki değerlendirmelerde bazı insani açıları dikkate almalarını sağlayacaktı. Bjørnen Svendorg'a gidecekti ve kararı adeta ilahi bir sakinlikle karşıladı. Sevimli ve eğlenceli bir kent ve aslında nüfusuna göre Danimarka'da en fazla pub ve barın yer aldığı bir yerdi. Kentin limanında turlayıp yığınla tekneyi seyretmeyi de sabırsızlıkla bekliyordu. Üzerinde balık tutabileceği bir iskele olduğunu umuyordu. Eğer teknesi olan birileriyle tanışıp denize çıkarlarsa o da cool olacaktı. Bir gemide çalışıp profesyonelce denize açılmaktan bile söz ediyordu. Yalnızca ne kadar kursa gitmesi gerektiğini, bu kurslara katılabilmek için kaç tane danca sınava girmesi gerektiğini bilmiyordu. Milo çok öfkeliydi. Esbjerg'e gideceğini bana söylediğinde tüm vücudu titriyordu ve kendini geri çekti. Bunların tümü çürümüş Danimarka mülteci politikasının sonucuydu. Ama iktidar sahipleri artık karşılarında sonuna kadar mücadele bulacaklardı. Yabancı düşmanı Danimarka ile tüm diğer politik ve dini konuları içeren uzun bir nutuk atmaya girişti. Öpüşmeyi ve önümüzde bizi bekleyen zevki tamamen terk ettiğimizi sandım. Özünde istenmeyenler, bu ülkede doğup büyümemiş olan hepimiz ve birkaç kuşak geriye gidildiğinde Danimarkalı kökenli olmayanlar dedi. O böyle işi büyütüp söylenirken ben de biraz kızdım ama daha çok üzüldüm. Çünkü artık birbirimize yakın oturmayacağımızı düşünmeye dayanamıyordum. Ancak sevgilimi dinlemeye de gerek son derece olumsuz olduğundan gerekse bizim istenmeyen insanlar olduğumuz konusunda kısmen haklı olmasından dolayı neredeyse katlanamıyordum. Bu da hoş değildi. 60. ayrımın sonu. Sayfa 538.